Alim 95, sayfa 472. Başını kaldırıp gözlerini kalabalığın üstünde teker teker gezdirip geldi Mustafa'nın üstünde durdu. Onu sarıca karıncalar yediler, tükettiler Mustafa Bey dedi. Bana inanman gerek. Ona kurşun geçmez dedi Mustafa soğukkanlı. Geçti dedi Sefer. Kurşun herkese geçer. Ona geçmez diye inatlaştı Mustafa. Arkadaki beli bükülmüş koca duran. Allah senin bin belanı versin hayırsız çocuk diye bağırdı. Salman'a kurşun geçmezmiş de Sefer onu yaralamamışsa, sarı karıncalar da onu yiyip tüketmemişlerse sen de ananınkine kına yak olur mu Mustafa aslanım yedim. Kalabalıktan kına yak kına yak diye gülüşmelerle birlikte sesler geldi. Mustafa öteki çocuklar kamıştan atlarına binmişler, orada öyle bineli bekliyorlardı. Kocabaş köpek de arkalarındaydı. Kalabalığın gülüşünü duyar duymaz nar ağacının sağına dolanarak keçi yolundan yukarıya kale altına çıktılar. Bir kayalığın gün yanına gelip kamıştan atlarını yere uzatıp oturdular. Ortalıkta acı bir bahar çiçeği kokusuyla ıpılık kokuyordu. Yalancılar dedi Kuş Mehmet, onu kimse vuramaz. Gözünden vuracak ki dedi Nuri çocuk, gözünden vurulacak ki kurşun geçsin ona. Gözünden vurulunca da o yaralanmaz, ölür. Ölür dedi Aşık Ali. Ölür dedi Tırtıl Yusuf. Ölür dedi Fatma kız. Mustafa konuşmuyor, başı önünde susuyordu. Öteki çocuklarsa durmadan konuşuyorlardı. Çocuk Nuri, babam dedi ki dedi sonunda. Ne dedi ulan senin baban diye sordu Tırtıl. Öteki onun böyle tepeden konuşmalarını aldırmadı. Babam dedi ki Salman gelecek yakında Sefer'i öldürüp sarıca karıncaların önüne atacak. İşte babam böyle söyledi. Benim babam da dedi ki diye onu onaylar gibi konuştu Tırtıl. Benim babam da dedi ki o gelecek Topal Abbas ustayı yakalayıp kesecek, etlerini de şişlere geçirip sarıca karıncaların önüne koyacak. Biz ne yapacağız Mustafa diye sordu Kuş Mehmet. Ne diyorsun söyle bana. Bilemiyorum dedi Mustafa. Dokunsan ağlayacak, gözleri yaş içinde kalmış. Ben hiçbir şey bilemiyorum. Bildiğim bir şey varsa o başları kökünden kesilmiş üç çocuk. Babam dedi ki diye gene söze başladı çocuk Nuri. İşte bu adam var ya, var ya, dili diline dolaşıyordu. Hangi adammış o diye bağırdı Kuş Mehmet. O işte babam söyledi. Ne bağırıyorsun bana, kızdı, yumruklarını sıktı. Başımızı dedi, ağlamaya başladı. Çocuklar telaşlandılar. Onu teselli etmek için bir türlü, bin türlü diller döktüler. Salman'ın ormanda sarıca karıncalara yem olduğunu bile söylediler. Sonunda Nuri çocuk da ağdını kesti. Hemen de arkasından ortalığı çınlatan bir gülüşle gülerek Mustafa'ya sordu. Gene gelecek mi o? Mustafa kaşları çatılmış ona baktı. Kim? O küçük kuş diye sevinçle içinde şakıdı Nuri çocuk. Hani seni alıp ülkesine götürmek isteyen, bir daha gelecek mi? Gelecek diye gene kaşları çatık karşılık verdi Mustafa. Bundan sonra da birden bağırışarak, çağırışarak, gülüşerek yerden kamıştan atlarını aldılar, üstlerine atladılar, aşağı yollandılar. Az bir sürede köye indiler. Mustafa ile Mehmet kısık gedikte onlardan ayrıldılar. Aşağıdaki Mersin kümesinin yanına gidip duldasına sığındılar ve uzun uzun konuşarak son ayların bir değerlendirmesini yaptılar. Hiçbirisinin dili varıp da artık sıranın başta Mustafa olmak üzere kendilerine geldiğini söylemiyordu. Belki de karıncalar onu yemiştir. Belki de ona kurşun geçer. Geçmez diye bağırdı Mustafa. Gün kavuşuncaya kadar Mersin çalıları kümesinin duldasında kaldılar. Önlerinden küme küme kelebekler geçiyor, hiçbirisi yakınlarına uğramıyordu. Arılar kekiklerde uğuldaşıyor, küçük kuşlar ince dikenlere konuyor kalkıyorlardı yığınlarca. Kendimize geceleri hiç kimsenin bulamayacağı bir yer bulmalıyız, başka çaremiz yok. Bulsalar da kimsenin korkudan gelemeyeceği. Şu kanlı yanan ağaçtan kimsecikler korkmuyor artık, herkes yanına bile gidiyor. Gördüm dedi Kuş Mehmet, kadınlar bile varıp altına oturuyorlar. Ben de gördüm dedi Mustafa. Salman hiç korkar mı bu ağaçtan? Korkmaz dedi Mustafa dudaklarını kemirerek. Bu gece dedi Mehmet, dur da bir düşünelim. Düşünelim dedi Mustafa. Küçük kuş gene geldi, kaktüs dalının üstünde pencerenin önünden geçti. Keskin ustura gibi biçen mor bir çizgi bırakarak uçtu gitti. Çocuk artık pencerenin önünden hiç ayrılmıyor. Küçük kuşun her gün her an gelmesini bekliyordu. Kuş ertesi gün daha ertesi günde gelmedi. Mustafa kamış evin içinde kuytusunda gözleri pencereye öyle bekledi kaldı. Kuş bir gün nasıl olsa gelecekti. Üçüncü gün daha tan yere ışımamıştı ki kuş geldi. Nar ağacının dalına kondu. Çocuk onu görünce sevincinden deliye döndü. Nar ağacı şıkırdığım gibi bir çiçeğe durmuştu. Al bir dalga yel estikçe kayaların üstünde kabarıyordu. Küçük kuşu al çiçeklerin arasından gün vurmuş bir kar parçası gibi ışıltıya boğulmuş şavkıyordu. Çocuk nara doğru kapıdan usulca kaydı, yaklaştı yaklaştı, kuş kaçmıyordu. Çocuğun sevinçten yüreği daraldı, elini uzattı usulca. İkircikli kuşu tutacakken öteki birden kanatlarını açıp başka bir dala kondu. Acı acı da ötmeye başladı. Mustafa onun konduğu dala yaklaştı. Kuş uçmuyordu. Bu sefer yakalayacaktı. Elini uzattı. O elini uzatır uzatmaz da kuş uçtu gitti. Kuş vardı bu sefer de kayaların arasında bir top mor çalı gibi fışkırmış leğenin üstüne kondu. Mor çiçeğin üstünde ak bir ışık gibi balkıyordu. Mustafa hemen süt leğene koştu. Hırsla çiçeğin üstüne atıldı. Kuş avucunun içine sıyırıp uçtu gitti. Bir süre başının yöresinde halka halka, halkaları küçülterek keskin ustura çok parlak mor çizgiler çizdi. Aç çizgilerini çizerek başının üstünde uğunayarak döner mor çizgileri ak çizgilere, sonra da çok turuncu, çok al, çok yeşil ustura parlayan çizgilere dönüşürken Mustafa ona yalvarmaya başladı. Gel barışalım diyordu. Bir daha senin her dediğini yapacağım. Gene eri kuşlar gelip beni alınca da babanın kuşların o büyülü ülkesine gideceğim. Düldül Dağı'nın arkasındaki. Kuş onun dediklerini aldırmıyor. Türlü renkte havaya ta yükseklere kadar huniler çizerek yükseliyor, iniyordu. Sonunda geldi, önündeki bir deve dikenine kondu. Deve dikeni daha çiçeklerini açmamıştı. Kuş onun dalına konar konmaz bütün çiçekleri birden açılıverdi. Mustafa bu sefer ona yakalayacağım diye koştu. Kuş ona yaklaşıncaya kadar bekledi. Mustafa da elini hemen uzatırsa kuşun uçacağını bilirdiğinden elini uzatmadı. Deve dikeninin yanında bir adımlık ötesinde kaldı. Kuşla göz göze geldiler. Gözleri kırmızı yakut gibi parlıyordu. Mustafa yakutu görmüştü, biliyordu. Anısında küçücük üç parça vardı ondan. Hiç kimseye göstermiyor. Kuşağının içinde dikili ipek kesenin içinde saklıyordu. Kuşun gözleri işte bu yakuttan daha da kırmızıydı. Göz göze gelince kuş ona gülmeye başladı. Ak kanatları, boynu, kuyruğu, burnu, turuncu gagası, ayakları bütün tüyleriyle, tüyleri kabararak gülüyordu. Mustafa da ona gülmeye başladı. Mor kayalıkların ortasında karşı karşıya durmuş bir küçük kuşla bir çocuğun durmadan karınlarını tuta tuta güldüklerini bir gören olsa çok şaşırır ya da bu çocukla bu kuş delirmiş diye içinden geçirirdi. Çocukla kuş böyle yoruluncaya kadar güldüler. Mustafa onu yumuşattığını sandı. Elini uzatınca daha eli kuşun yanına yaklaşmadan küçük kuş havalandı. Gitti, boydan boya pembe çiçekler açmış bir çiriş sikine kondu. Mustafa bu sefer hemen ona koşmadı. O çiriş sikine konunca bu da olduğu yerde kayaların üstüne çöktü. Böyle uzun bir süre kuşla çocuk böyle karşı karşıya beklediler. Kuş çiriş sikinin üstünde bir önde, bir arkada, bir yanda, bir o yana sallanıyor. Mustafa da tepeden bakıyordu. Mustafa da ona artık kızmaya başlamıştı ama ona yılanın ağzından aldığını yüzüne vurmak küçüklüğünü gene de göstermiyordu. Sonunda kuş o kadar öfkelendi ki yerden aldığı bir taşı var gücüyle ona fırlattı. Taş fırlayarak gitti, kuşun karnının altından geçti. Taş bir parmak daha yukarıdan gitmiş olsaydı şimdi şu çiçeğin üstünde duran kuş yaşamıyor olacaktı. Buna çok üzülen çocuk küçük kuşa ağza alınmayacak küfürler etti. Kuş onun bu küfürlerine dilini çıkardı. O ne yaparsa yapsın Mustafa bir daha hiç böylesine kızardı, bir daha taş atar mıydı? Kuşu sonunda nasıl olursa olsun yola getirecekti. Ya o taş değse de kuş ölseydi, o zaman Mustafa ne yapardı bu köyde? Bütün mümkünü, çareleri kesilir, o zaman kaçacak bir delik bulamazdı. Böylece kayalığın üstüne çökmüş düşünürken kulağına bir yerde ıslığa benzer, yılan sesine benzer bir hışırtı, bir ses geldi. Dikkatli bakınca çiriç siklerinin içinden mor, uzun, gözleri çatal dili kırmızı bir yılanın başını havaya kaldırmış, kuşa doğru geldiğini gördü. Hemen ayağa fırlayıp eline yerden bir taş aldı ama yılan kuşa doğru hızlı geliyordu. Neredeyse yaklaşmıştı, başını uzatmış ona koparacaktı. Ahmak kuş, ahmak kuş diye çocuk elindeki taşı yılana fırlattı. Neye uğradığını bilemeyen yılan bir an durdu. O anda da Mustafa'nın telaşına uyanan kuş, yılanın yanı başında görür görmez de havalandı. Avını kaçırdığını gören yılan öfkesinden deliye dönüp Mustafa'ya bir top olup saldırdı. Çocuk hemen yana yatmasaydı yılan onu sağırıp boğacak ya da sokacaktı. Kuş yukarıda vıcır vıcır ötüyor, çocuğa bir şeyler söylemek istiyor, telaşından deliriyordu. Çocuk bunu gördü. Yılan bir daha top top olup ona saldırmaya hazırlanıyordu. Kuş kalenin dibine doğru, emirlerin evinin yanından çok alçaktan uçtu. Mustafa da o yöne bütün gücüyle koştu. Kuş gitmiş, emirlerin avlu kapısının duvarına konmuştu. Mustafa oraya varınca avluda oynaşan 3 tane kedi yavrusunu gördü. Yılan kayalıkların arasından çirişçiklerinin deve dikenlerinin işlerinden neredeyse uçarak geliyordu. Çocuk daha yılan avluya girmeden kedi yavrularına ulaştı. İşlerinden en iricesine kapıp avluya gitmiş, saldırmaya hazırlanan yılanın üstüne attı. Telaş içindeki uzun kara yılan bunu hiç beklemiyordu. Kendisini savunmaya fırsat bulamadan gözlerinin üstüne ilk pençeyi yiyip acıyla kıvrılmaya başladı. O kıvrılırken atik küçük kedi bir yay gibi gerilip ikinci saldırısını yaptı. Yılanın başı kan içinde kalmış, can acısıyla kıvranıyor, gözlerini yitirmiş, yönünü bulamıyor, sürünüyordu. Derken ana kedi yavrusunun yardımına ulaştı. Yay gibi gerilip tüylerini kabarttı. Artık yılanın işi bitikti. Mustafa emirlerin avlusundan dışarıya çıktı. Kuş çok alçaktan uçuyor, kale altına doğru gidiyordu. Mustafa bir ara durdu, düşündü. Onu izlememek istedi ama yapamadı. Ah, elinden gelseydi de şu kuşun ardından gitmeseydi, şu alçak kuşun. Onu bu iyilik bilmezi ikinci kez kurtarmış yılanın ağzından. Ulan küsülecek ne var be? Be ötürüklü, götü boklu kuş. Oldu bir kere ya, sen olsan sen de arkadaşlarını bırakır da tek başına kuşlar ülkesine değil de cennete gider miydin? Gitmezdin değil mi? O Keloğlan arkadaşlarını bıraktı da kuşlar ülkesine gitti de bak başına gelenler neler neler geldi. Bir iyice kendi kendisine öfkelendi, bağırdı çağırdı. Kuş üstünde dönüyor, durmadan kanatlarını çırparak bir şeyler söylüyordu. De git ulan, kuş musun nesin be? Senin yüzünden bir gün bir çıngıraklı yılanın ağzında kalacak her bir parçamız. De git ulan orada, tepemde dönüp durma. Bırak yakam ulan. Kayalıklardan aşağı koştu geldi. Kuş da onunla birlikte gelmiş, başının az yükseğinde telaşla vıcırdaşarak dönüyordu. Mustafa'nın gelip durduğu yer narın yanındaki Poyrazların evinin önüydü. Dağdan geldiğinden bu yana sefer bu evde kalıyordu nedense. Yanmadan önce konakta kalırdı. Kuş boyuna tepesinde ötüyor, Mustafa ikircikli ikircikli orada durmuş bekliyordu. Ayak bileklerine kadar toza batmıştı. Sonunda yukarıdaki kuşun çamatasına dayanamayıp evin kapısına yürüdü. Kapı açıktı ve içeride bir hasırın üstünde oturup küçücük kalmış sefer tüfeğini tabancasını yağlıyor, kapıdan giren güneş bu yağlanmış silahları menevişliyordu. Buyur Mustafa Bey'im, buyur diye ayağa fırladım Sefer. Buyur benim aslan beyim, dört yüreklim.